Şizofren, John Katzenbach, 60. ayrım. Kuracakları planın kendisine yalıtım, sessizlik ve fırsat sağlayacağını biliyordu. Tuzak olduğunu sandıkları şey aslında en ideal şartlardı. Psikolojiyi de ölümü de onlardan çok daha iyi incelemişti ve onların dünyalık planlarına bağışıktı. Lucy şaşırtması için şaşırtmaya çalışmaması yetiyordu. Lucy kendini isteye isteye köşeye sıkıştırmıştı. Lucy'nin bunu yapacağını bilmek meleğin içini heyecanla doldurmuş olmalıydı. O gece cinayetin sökülmek için bitmiş yabani ot gibi ellerinde, tam karşısında olacağını biliyordu. Lucy'nin yine bıçağın altında kalacağı geceye hazırlamak için sabırla yıllar harcamıştı. Neredeyse her etkeni, her boyutu, düşünülmesi gereken her şeyi hesaba katmıştı. En unutulabilir, aynı zamanda tuhaf bir şekilde en bariz olan hariç. Delileri adam yerine koymamıştı. Olanları hatırlayarak gözlerimi sımsıkı kapadım. Olayların şimdi mi, geçmişte mi, hastanede mi, yoksa dairemde mi gerçekleşmekte olduğundan tam emin değildim. Hepsini yavaş yavaş hatırlıyordum. Bu gece de, o gece de bir ve aynıydı. Peter kapıyı eğerek kilidinden çıkarırken boğuk, gırtlaktan gelen seslerle bağırıyordu. Yanında zeka özürlü adam sessizce ıkınıp sıkınıyor, terliyordu. Benim yanımda ise Napolyon, haberci ve diğer herkes koro gibi dizilmiş, bir sonraki talimatını bekliyorlardı. Korku ve heyecanla titreştiklerini görebiliyordum. Çünkü onlar bu gecenin tekrarı mümkün olmayacak, fantazilerin, hayallerin, sanrıların ve yanılgıların gerçekleştiği bir gece olduğunu herkesten iyi anlıyorlardı. Aslında o kadar yakınımızda olan Lucy de, o kadar uzun süredir ölümünden başka bir şey düşünmemiş adamla baş başa, bıçağı gırtlağında hissederek saniye saniye zaman kazanması gerektiğini biliyordu. Lucy teline dayalı bıçağın soğukluğunu ve ağzının keskinliğini, anın sıcaklığının derinlerine erişip mantıklı düşünme yetisini sakatlayan o feci hissi zihninden çıkarmaya çalıştı. Koridorun sonundan saldırıya uğrayan kapıdan metalin dökülme sesinin geldiğini, Peter'la zeka özürlü adam ona yatağın demiriyle saldırırlarken şikayetlerle inlediğini duyabiliyordu. Açılıp kurtarıcıları serbest bırakmaya gönülsüzdü. Yavaş yavaş boyun eğiyordu. Ama o gürültünün ötesinden, yatakhaneden adamların Apollo diye yükselen seslerini duyunca bir nefeslik umut doğdu içine. Melek hırsla, "Bu de ne, ne oluyor?" diye çıkıştı. Normalde uyuyan bu dünyaya aniden dolan gürültünün arasında bu kadar sabır göstermesi, Lucy'yi her şeyden çok korkuttu. "Ne? Bu da ne oluyor?" dedi Melek. Sesi alçalıp sertleşmişti. Sözlerine tehdit eklemesine gerek olmadığını düşündü Lucy. Sesinden yeterince anlaşılıyordu. Kendine zaman kazan deyip duruyordu. Tereddüt etti. Yardım çığlığı dedi. Ne? Yardım istiyorlar diye yineledi Lucy. Neden yardım dedi Melek. Sonra sustu. Lucy'ye baktı. Yüzü karıştı. Hemşire bölmesinin zemininin karanlığında bile Lucy Melek'in yüzündeki her biri dehşet veren kırışıkları, çizgileri ve gözleri görebiliyordu. Bir zamanlar Lucy'yi dehşetlere salarken maske takmıştı. Ama artık Lucy onun görülmek istediğini, çünkü göreceği son şey olacağını bildiğini anlıyordu. Zorla nefes aldı. Şişmiş dudaklarıyla paralanmış çenesinin acısından inledi. Burada olduğunu biliyorlar. Sözcükleri kanla birlikte tükürüyordu. Seni haklamaya geliyorlar. Kimler? Koridorun sonundaki deliler dedi Lucy. Melek ona eğildi. Burada ne kadar çabuk ölebileceğini biliyor musun Lucy diye sordu. Lucy başıyla evet dedi. Soruyu cevaplamaması gerektiğini, sözlerin gerçeği davet edebileceğini düşünüyordu. Bıçağın keskin ağzı derisini ısırıyor, etinin baskıdan azıcık yarıldığını hissedebiliyordu. Feci bir duyguydu. Yıllar önce Melek'le geçirdiği ilk feci geceden berbat bir yakınlıkla hatırladığı bir duyguydu. İstediğimi yapabileceğimi ve senin bunu engelleyecek hiçbir gücün olmadığını biliyorsun, değil mi Lucy? Lucy yine ağzını kapalı tuttu. Hastanede kaldığın süre boyunca istediğin zaman yanına gelip seni herkesin önünde öldürebilirdim. Biliyorsun değil mi? Tek diyecekleri de deli işte olurdu. Kimse beni suçlamazdı. Senin kanunlarının böyle söylediğini biliyorsun, değil mi Lucy? Lucy kaskatı kesilerek öldür madem dedi. Kısa sarıyla o diğer kadınları öldürdüğün gibi öldür. Melek başını daha da eğdi. Lucy adamın nefesinin yüzüne çarptığını hissedebiliyordu. Sabahın erken saatlerinde sevdiği uykuda bırakıp uzaklarda bir işi halletmeye giden birinin yapacağı hareketin aynısıydı. Seni onlar gibi öldürmem Lucy diye tısladı. Onlar seni bana getirmek için öldü. Bir de senin parçalarıydılar. Ölümleri işti sadece. Gerekliydi ama özel değildi. Senin onlar gibi ölmeni istesem 100 defa öldürmüştüm. 1000 defa. Karanlıkta yalnız başına kaldığın bütün o anları düşün. Belki her seferinde yalnız değildin, belki ben yanındaydım. Farkında değildim. Ama bu gecenin benim dilediğim gibi olmasını istedim. Senin bana gelmeni istedim. Lucy yanıt vermedi. Meleğin hastalık ve nefret girdabına kapılmış gibi hissediyordu kendisini. Dönüp duruyor, her dönüşte hayatla olan bağının zayıfladığını hissediyordu. O kadar kolaydı ki diye tısladı melek. Genç yıldız savcının ilgilenmeden duracağı bir dizi cinayet işle. Hepsinin anlamsız olduğunu, tek anlamlı olanın sen olduğunu biliyor muydun Lucy? Lucy karşılık olarak inmedi. Koridorun ucundan zorlanan kapının yerinden sökülme gürültüsü geldi, melek başını kaldırdı. Koridoru basmış karanlığın içinde sesin geldiği tarafı araştırdı gözleriyle. Lucy o anlık tereddütle yaşam ölüm arasındaki çizgide olduğunu biliyordu. Melek gecenin en karanlık saatlerinde Lucy'nin ölümünün keyfini sürecek dakikalar istemişti. Ona yaklaşacağı, tavırlardan saldırıya, hatta sonrasına kadar her şeyi görmüştü. Söyleyeceği her kelimeyi, her dokunuşu, ölüme giden yolda açacağı her çiziyi, her korkunç kesiyi hayal edip gözünde canlandırmıştı. Uyanık olduğu her an zihninde canlanan, gerçekleştirmek zorunda olduğu bir halüsinasyona dönüşmüştü her şey. Onu güçlü kılan, dört başı mamur bir suikastçı yapan da buydu zaten. Varlığındaki her şey zamanın o aralığına yöneltilmişti. Ama günlerce kafasında mükemmelleştirdiği, planladığı, beklediği, ölümü sunduğu anın lezzetini hissettiği şekilde gitmiyordu işler. Lucy gerçek olanla hayali olan arasındaki bu çelişkide kısılıp kalmışken kaslarının gerildiğini hissediyordu. Tek umudu gerçek dünyanın galip gelmesiydi. Buna yeterince vakit kalıp kalmadığını bilmiyordu. Sonra çevresine yayılan, tüm dehşeti delip geçen bir ses duydu, üst kattan gelmişti. Bir kapı sertçe çarpmıştı. Sonra merdivenlerin betonuna çarpan ayak sesleri geldi. Apollo görevini başarmıştı. Melek hiddet ve yenilginin karışımı bir çığlık attı, ses koridorda yankılandı. Sonra yeniden eğildi. Demek bu akşam Lucy'nin şansı tuttu. Çok şanslıymış Lucy. Artık burada kalabileceğimi sanmıyorum. Ama hiç beklenmedik bir gece yarısı gene seni bulacağım. Tüm korkularının ve hazırlıklarının anlamsız olacağı bir gece geleceğim. Silahlanabilirsin, kendini koruyabilirsin. Issız bir adaya, balta girmemiş ormanlara kaçabilirsin. Ama er ya da geç yanında biteceğim Lucy. O zaman bitireceğiz bu işi. Yine gerildi. Lucy onun tereddüdünü sezebiliyordu. Sonra başını eğip, ''Işıkları asla kapama Lucy'' diye fısıldadı. ''Asla karanlıkta bir başına uyuma. Çünkü yıllar benim için anlamsız ve bir gün seni yine bulacağım.'' Lucy hızla nefes aldı. Adamın saplantısının derinliğinden az daha boğulacaktı. Melek atından inen binici gibi Lucy'nin üstünden inmeye başladı. Sonra soğuk soğuk, ''Geçen sefer sana aynaya her baktığında beni anacağın bir hediye vermiştim.'' dedi. Artık beni her adımında hatırlayacaksın. Bunu söyleyerek bıçağı sağ dizine sapladı, acımasızca çevirdi. Lucy hayatında hiç çekmediği bir acı, her kasını ve tendonunu mengeneye alırken çığlık attı. Üstüne kapkara bir bilinçsizlik aktı, arka üstü devrildi. Tek başına olduğunun, meleğin kendisini dövülmüş, yaralı, kan kaybeder, muhtemelen de sakat halde bıraktığının, çok daha kötüsünün olacağını vaat ettiğinin de belli belirsiz farkındaydı. Kapının metali son kez gıcırdadı, çelikle çerçeve arasında bir karanlık çizgiyi belirip genişledi. Francis ileride, açık bekleyen kara bir ağza benzeyen koridor görebiliyordu. Zeka özürlü adam aniden doğrulmuş, eğreti levyeyi çıkarıp atmıştı. Levye tangırdayarak bir kenara düştü, adam uzanıp Peter'ı kenara itti. Sonra bir iki adım geri çekildi. Başını arenada, Matador'un alaylarına sinirlenmiş bir boğa gibi aşağı eğerek aniden ileri atıldı. Bir yandan da muazzam bir saldırı çığlığı koyverdi. Zeka özürlü adam kapıya kafa attı, kapı yüksek bir gümleme sesiyle göçüp yerinden oynadı. Zeka özürlü adam sendeleyerek, başını sallayarak nefes nefese çekildi. Kafa derisinin kenarından incecik, koyu renk bir kan çizgisi sızıyor, gözleriyle burnunun kemeri üstünden akıyordu. Başını yine sallayıp bir daha hızlandı, yüzü görevine odaklanmaktan demir gibi katılaşmıştı. İkinci defa kulakları sağır eden bir öfke sesi çıkararak kapıya çarptı. Bu sefer kapı patlarcasına açıldı, menteşelerinde sallandı. Zeka özürlü adam koridora yuvarlandı, karanlık açıklıkta kayıp durdu. Peter ileri atıldı, Francis hemen arkasındaydı, peşlerinden de anın enerjisiyle savrulmuş, ileri çıkmaları gerektiği belli olunca deliliklerinin çoğunu geride bırakmış olan deliler geliyordu. Napolyon onları topluyor, kolunu kılıç tutarmış gibi başın üstünde savurarak ''İleri, saldırın!'' diye bağırıyordu. Haberci yarınki manşetler ve haberlere çıkacak olmaları hakkında bir şeyler söylerken, tek bir işe odaklanmış, ucuca koşan bir insan üçgeni halinde koridora döküldüler. Çıkışlarının neden olduğu anlık kargaşada Francis zeka özürlü adamın kalkıp, üstünü başını silkeleyerek kararlılıkla yatakhaneye döndüğünü gördü. Yüzü pırıl pırıl bir zaferle taçlanmıştı. Francis adamın kendisini yatağına attığını, bez bebeğini kollarına aldığını, sonra da dönüp yerle bir ettiği kapıyı büyük bir memnuniyetle incelediğini göz ucuyla yakaladı. Sonra arkasını dönüp Peter'ın en önden, elinden geldiğince hızlı hareket ederek anın gerekliliğiyle son hıza çıkarak hemşire bölmesine koştuğunu gördü. Bölmenin tek ışığı olan masa lambasından zayıf bir ışık geliyordu. Francis yere uzanmış bir şekil seçti, derhal o yöne atıldı. Onun da ayakları hızla zemini dövüyor, davulcuların acil durum alarmı vermesi gibi gümbürdüyordu. Aynı anda Moses kardeşlerin öteki uçtaki merdiven kapısından fırladıklarını gördü. Hademeler kadınlar yatakhanesinin önünden geçerlerken oradan da çığlıklar yükselmeye başladı. Tiz notalar bir araya gelerek bir kargaşa ve panik senfonisi oluşturuyor, bilinmeyen korkusu da allegro ritmi tempo tutuyordu. Peter, Lucy'nin bedeninin yanına çökmüştü. Francis bir an duraladı, çok geç kaldıklarından ve genç kadının öldüğünden korkmuştu. Fakat sonra aniden tüm koridoru etkisi altına almış, tüm o gürültünün arkasından Lucy'nin acıyla inlediğini işitti. ''Yüce Tanrım'' dedi Peter, ağır yaralanmış. Lucy'nin bir elini tutmuş, iki avucunun arasına almış, ne yapması gerektiğini kestirmeye çalışıyordu. Başını kaldırıp Francis'e, ondan da soluk soluğa hemşire bölmesine gelmiş olan Moses kardeşlere baktı. ''Lucy'ye yardım çağırmalıyız'' dedi. Küçük kara başını salladı, telefona uzanır uzanmaz kablosunun kesilmiş olduğunu, çalışmadığını gördü. Bölmeyi tek bir bakışta uzun uzun süzerek inceledi. Derin derin düşündü, sonra da bekleyin, yukarı çıkıp telefonla yardım isteyeceğim dedi. Koca kara Francis'e döndü, onun da yüzü endişeden ve kaygıdan yapılma bir maskeye dönmüştü. Belirlediğimiz kelimeyi diyafondan ya da telefondan söylemesi gerekiyordu. Biz sizi duyana kadar bir iki saniye geçti tabii. Cümlesini bitirmeye gerek duymadı çünkü o anların kıymeti de Lucy Jones'un yaşamı gibi pamuk ipliğine bağlıydı. Lucy acı nehirlerinde boğuluyordu. Peter'ın yanında olduğunun, Moses kardeşlerle Francis'in de yakınlarda olduğunun ancak belli belirsiz farkındaydı. Bilincini yitirmemeye uğraşırken ona hepsi uzak bir kıyıdaymış, kendisi de Medcezir'le ve akıntılarla cebelleşerek o kıyıya ulaşmaya çalışıyormuş gibi geliyordu. Çevresini saran ıstıraba yenilmeden ve kendisini çağıran dipsiz kuyuya huzur içinde gömülmeden önce söylemesi gereken önemli bir şey olduğunu biliyordu. Kanlı dudağını sertçe ısırdı, kendisine birkaç dakika önce verilmiş bir sözden başka bir şey düşünemeyerek O gece kendisine verilmiş tüm acıyı ve yaşayıp yaşayacağı tüm çaresizliği aşan birkaç kelime edebilmeyi başardı. "Burada," dedi. Çok alçak bir sesle, "bulun onu ne olur. Bu iş burada bitsin." Söylediklerin anlamlı olup olmadığını, kendisini kimsenin duyup duymadığını bilmiyordu. Aklında kurmayı başardığı cümlenin ağzından çıkıp çıkamadığından bile emin değildi. Ama en azından denediğinin bilincindeydi. Derin derin iç çekerek bilinçsizliğin galip gelmesine izin verdi. Ayartıcı kucağından kalkıp kalkmayacağını bilemiyordu. Ama en azından hissettiği tüm acının bir anlığına da olsa bir kenara atılacağını biliyordu. Peter, Lucy'nin suratına "Hay lanet olsun, Lucy kendine gel," diye haykırdı. Ama hiçbir etkisi olmadı. Sonra başını kaldırıp "Bayıldı," dedi. Kulağını onun göğsüne dayadı, kalp atışını duymaya çalıştı. "Yaşıyor," dedi. "Ama..." Koca kara kendini yere onların yanına attı. Dizindeki her kalp atışıyla kan akmakta olan yaraya derhal baskı uygulamaya başladı. "Biri battaniye getirsin," diye seslendi. Napolyon söyleneni yapmak için yatakhaneye gitti. Küçük kara koridorun ucunda yeniden belirdi, koşuyordu. "Yardım geliyor," diye bağırdı. Peter biraz yana çekildi, hala Lucy'nin yanında duruyordu. Francis onun aşağı baktığını gördü. İkisi de Lucy'nin tabancasının yerde durduğunu fark etti. Lucy'nin söylediklerini ve istediğini aniden anladığı o andan itibaren Amherst binasında her şey Francis'e yavaş çekimde oluyormuş gibi geldi. Peter'la Moses kardeşlere yavaşça "Melek," dedi. "Melek nerede?" Tam o anda, orada, tam oradaki o anda, deliliğim olarak bildiğim her şeyle bir gün, akıl sağlığımı yerine getirecek her şey, şiddetli bir elektrik akımı halinde bir araya gelerek patlayan bir bağlantı kurmuştu. Melek uluyordu, sesi öfkeli çığlıklardan oluşan bir uğultuydu. Kolumu tuttuğunu, duvara uzanmamı engellemeye çalıştığını, tırmaladığını, elimdeki kalemi pençelediğini, benimle boğuştuğunu, bundan sonra olacakları titrek yazımla nakletmemi engellemeye çalıştığını hissedebiliyordum. Şiddetle çatışıyor, savaşıyordu. Her sözcükte indirdiği darbeler vücudumu dövüyordu. Tüm varlığıyla benim durduğumu, İki büklüm olduğumu ve oracıkta pes edip bitirmeme birkaç metre kala öldüğümü görmeye uğraştığını biliyordum. Kalemimi önümdeki duvardan azalan boşlukta geçirmeye gayret ederek karşı koydum. Çığlıklar atıyor, ona bağırıyordum. Patlayıp parçalanmak üzere olan cam gibiydim. Birazdan kırılacaktım. Peter başını kaldırdı, "Ama nerede?" dedi. Peter başını kaldırıp "ama nerede?" dedi. Sonra Francis dönüp bakışlarını yerde yatmakta olan Lucy'den kaldırdı. Koridoru gözden geçirdi. Uzaklardan birden bir ambulansın haykırışları gelmeye başladı. Francis deli gibi o gece Lucy'yi almaya gelen ambulansın, kendisini Western State'e getiren ambulans olup olmadığını merak etti. Bakışlarıyla önce bir yönü taradı ama aslında kalbini taradığını biliyordu. Koridorun ilerlerinde, kadınlar yatakhanesinin ötelerinde, Cleo'nun intihar ettiği, fırsatçı meleğinde onun parmağını kestiği merdiven sahanlığına baktı. Başını sallayıp kendi kendine, hayır, o tarafa gitmemiştir. Dosdoğru Moses kardeşlerin kucağına düşerdi, dedi. Sonra dönüp diğer yolları inceledi, ön kapı, erkekler yatakhanesine yakın olan merdivenler. Gözlerini kapatıp düşünmeye başladı. Acil durumlarda kaçabileceğin bir yol olduğunu bilmesen bu gece buraya gelmezdin. Yolunda gitmeyecek pek çok şeyi dikkate almıştın. Ama en önemli olanın, en başta gelenin, Lucy'nin yaşamının son anlarının tadını çıkarmak için kaybolabilme gerekliliği olduğunu biliyordun. Bu anları başka kimseyle paylaşmazdın. O yüzden de karanlığına baş başa kalabileceğin bir yere ihtiyaç duyuyordun. Seni tanıyorum, ihtiyaçlarını biliyorum. Şimdi de nereye kaçtığını bulacağım. 60. ayrımın sonu, sayfa 506, devamı 61. ayrımda.